Ayrım 3, sayfa 27. Metrestepe. O gün Abdülrezzak, Nurşen Hanım'ı İstanbul yakınlarındaki evinden aldı. İkisi de gergindi. Yol boyunca şoförün yanında birkaç resmi cümle dışında konuşmadılar. Abdülrezzak tesbih çekmeye başladı. Zengin bir tesbih koleksiyonu vardı. Elindeki tesbih, koleksiyonunun nadide parçalarından biriydi. Abdülrezzak Bey, bir ara cep telefonundan avukatını aradı. Muhsin Bey, satış işlemleri tamam mı? Tamam efendim. Güngerli inşaata devir tamamlandı. Parayı da yatırdılar. Bu Güngerliler aracıydı değil mi? Evet. Asıl alıcılar Yunanlı ve İngiliz. İki ayrı firma. Abdülrezzak Bey hafifçe içini çekti. Desene, dedelerimizin savaşarak kazandıkları yerleri parayla satıyoruz şimdi. Öyle düşünmeyin efendim. Ticaret bu. Nakde ihtiyacımız var. Abdülrezzak Bey, İyi de onlar, dedeler yani, bu toprakları satmadılar. Belki de paraya ihtiyaçları yoktu. O yüzden satmadılar. Muhsin Bey bu sözü söyler söylemez pişman oldu. Şaka mı, ciddi mi demişti, sözlerinde hafif bir kinaye mi, yoksa patronuna duyduğu derin bir öfke mi vardı, bilemedi. Her neyse öyle söylememeliydi. Abdülrezzak Bey onun son cümlesini duymadı ya da duymazlıktan geldi. Parayı şirkete yatırın dedi. Telefonu kapattığında Nurşen Hanım, samimiyetleri anlaşılmasın gayretiyle sesini alçaltarak, Yunanlılara arsa mı sattın diye sordu. Abdülrezzak Bey kızlarla oynamaya can atan ama bu duygusunu bastırıp kendini ağırdan satan bir oğlan çocuğu tavrıyla, evet dedi. Nurşen Hanım Yunan lafını duyunca heyecanlanmıştı. Ay, Yunan adaları çok güzelmiş, beni bir ara götürüver. Şoförün yanında böyle şeyler konuşulması iyice canını sıkan Abdülrezzak Bey'in, lafı uzatma türünden bir ses tonuyla, tamam, düşünürüz dedi. Nurşen Hanım evini, muhtemelen yıllarca oturacağı villasını ilk kez görecekti. Abdülrezzak Bey, 3 ay kadar önce birlikte seçtikleri eşyayı eve taşıtmış, yerleştirtmiş, perdeleri, avizeleri astırmıştı. Her tarafta Nurşen Hanım'ın sevdiği renkler, desenler vardı. Halılar, Çin halısı denen türden, kahverengi beş, kabartma halılardı. Koltuk takımı baygın kiremit rengi, yemek takımı masif kaplama rustikti. Salonun bir köşesindeki çıkmaya, Nurşen Hanım'ın istediği fiskos köşesi yerleştirilmişti. Küçük bir masanın iki yanında iki berjer koltuk vardı. Bu fiskos köşesinde iki sevgili, yani erkek ve metresi, arada oturup sohbet edeceklerdi. Abdülrezzak Bey'in ilk evinde fiskos köşesi yoktu. Karı koca oturup sohbet etmezlerdi. Abdülrezzak Bey'in karısıyla sohbete zamanı yoktu. Zaman olsa bile konu yoktu. Uzun yıllardır evli olan çift, yalnızca yemekte konuşurlardı. Bir de eve girer ayak, evden çıkar ayak, ayaküstü konuşurlardı. Ancak bir metres, bir erkekten karısının istediğinden daha fazlasını isterdi. Salonda da, yatak odasında da. Yatak odası da rustikti ve yatağın başucunda erotik bir resim vardı. Bir kanepeye boylu boyunca uzanmış, hadi gel bakışlı çıplak bir kadın. Abdülrezzak Bey'in asıl evini, ilk evini, böyle bir resim asılamazdı. Nuriye Hanım'la yıllarca paylaştıkları, kutsal, yatağın başucunda, Kur'an-ı Kerim asılıydı. Metrestepe villaları farklıydı. Bu nasıl işti? Abdülrezzak Bey'in yeni evinde de Kur'an-ı Kerim vardı. Ama salondaki büfenin üst rafındaydı. İki sevgili, herhalde sevgiliydiler, İmam nikahı kıydırmışlardı. İmam nikahını birkaç kez seviştikten sonra kıydırmıştı Abdülrezzak. O gün ikisi de çok ama çok gergindi. Bir resmi nikahta, bir ilk nikahta mutlu olursunuz. Yeni bir geleceğe adım atar, gelecekten umutlu olursunuz. Gizliniz saklınız yoktur. Resmi nikahlarda sizin eteğinizi zihninize çekiştiren bir ipotek yoktur yaşantınızda. Ancak metresinizle bir imam nikahı kıydığınızda, bir gizlilik vardır. Suçluluk duygusu oluşur içinizde. Geleceğe umutla bakmak yerine geçmişe borçlu hissedersiniz kendinizi. Bir ilk nikah, bir resmi nikah, geleceğe açılan kapıdır. Gizlice kıyılan bir ikinci nikahta yalnızca vicdan azabınızın üstü örtülür. Çünkü zinaya karşı tedbir almışsınızdır. İmam nikahı kıyıldığında Nurşen Hanım derin bir burukluk içindeydi. Hiç evlenmemişti. Bir nikah cüzdanı olmamıştı. Şimdi de olmayacaktı. Bu nikah hem vardı hem yoktu. Nuriye Hanım'ın ve çevresinin duymaması şarttı. Bu tür nikahlar sadece vicdan rahatlatırdı. Nurşen Hanım buruktu. Kıydırdıkları nikah, bir resmi nikahı belgeleyen evlilik cüzdanının silik bir fotokopisi gibiydi. Abdülrezzak o gün korkunç duygular içindeydi. İçinde her an kaçıp gitme isteği vardı. İstemediği bir oyuna katılan bir abi gibiydi. Kendisi 50, yeni karısı 30 yaşındaydı. Ayıp olmasın, günah olmasın diye bu törene katılmıştı. Utanıyordu. Abdülrezzak utanıyordu. İmamdan, şahitlerden utanıyordu. Ve kendini yalnız hissediyordu. Nuriye Hanım'la 30 yıldır evliydi. Evlendikleri günden beri yaşantısındaki her önemli günde yanında karısı bulunmuştu. Bütün temel atma törenlerine onu götürürdü. Anası babası öldüğünde karısı yanındaydı. Bir ofis açsa karısını da götürürdü. Umre'ye, hacca birlikte gitmişlerdi. Şimdi yaşantısındaki bu önemli gününde karısı yanında yoktu. Bu iş ondan gizliydi. Nuriye Hanım'la evlendiklerinde herkes Allah bir yastıkta kocatsın demişti. Şimdi kimse bunu demiyordu. Bir yastık iki olmuş, aynı yastıkta yaşlanma dileği kesintiye uğramıştı. Bu ikinci evlilik sanki suni bir evlilikti. Abdülrezzak Bey ile Nuriye Hanım'ın resmi nikahları kıyılmadan bir gün önce de imam nikahları kıyılmıştı. O başkaydı, suni değildi. Öyle geldi Abdülrezzak Bey'e. Şoför arabanın bagajından valizleri çıkarıp verandaya taşıdı. Abdülrezzak şoförü hemen uzaklaşsın istiyordu. Sağ ol usta, şimdi gidebilirsin. Pazartesi sabahı gelip beni al. 3 gün, yeni evinde sevgilisiyle birlikte kalacaktı. Rüstem saygıyla baş üstüne dedikten sonra Abdülrezzak Bey'e yaklaşıp kısık sesle hayırlı olsun beyim diye tamamladı cümlesini. Rüstem'in cümlesinin arka planında olup bitenlerin farkında olduğu, çiftin sırrını saklayacağı iması vardı. Patronun adamıydı. Bugün saklardı ama gelecekte saklayıp saklamayacağını bilemezdiniz. Abdülrezzak Rüstem'in hayırlı olsun temennisini duymazdan geldi. Ne diyebilirdi ki? Bir gizli evliliğe hayırlar dilenir miydi? Gizlinin hayırlısı olur muydu? Rüstem arabaya binerken Nurşen verandanın basamağından seslendi. Teşekkürler Rüstem Bey. Rüstem arabanın dışına çıktı. Başıyla selam vererek cevapladı. Estağfurullah yenge. Artık iki yengesi vardı. Abdülrezzak yenge lafına da bozuldu. Tesbihini sıktı. Motor sesi uzaklaştığında artık yalnızdılar. Birbirlerine baktılar. Abdülrezzak cebinden bir anahtar çıkardı. Besmele çekerek kapıyı açtı. Nurşen Hanım kenarda durup erkeğinin girmesini bekledi. Abdülrezzak girmedi. Önden yürüsün diye Nurşen'e yol verdi. Nurşen eve ilk girdi. Nuriye Hanım'la yani nikahlı eşiyle olan ilişkisinde yol verme alışkanlığı yoktu. Genelde Nuriye Hanım kocasına yol verirdi. Abdülrezzak Bey de doğallıkla önden yürürdü. Ama artık başkaydı. Metresine yol verecekti. Girdiler. Kapıyı kapattılar. Abdülrezzak, evine hoş geldin Nurşen diyerek hafifçe yanağını okşadı. Nurşen ise onun sağ elini tuttu, öpüp başına koydu. Bu davranışıyla erkeğimsin, efendimsin demek istiyordu, dedi kendi kendine sessizce. Sevgilisi elini öpünce Abdülrezzak'ın içi kabardı. Gerçekten kabardı. Kollarını alıp kendine çekti Nurşen'i. Önce alnından, sonra iki yanağından hafifçe öptü. Boynunu kokladı. Nurşen kızardı. Duyulur duyulmaz bir sesle, canım dedi. Bu tür sevgi sözcükleri Abdülrezzak Bey'in evinde karı koca arasında telaffuz edilmezdi. Sevgi sözcüklerini Nuriye Hanım yalnızca çocuklarına söylerdi. Ama bu metrestefe evi başkaydı. Burada sevgi ve aşk olacaktı. Abdülrezzak, gel sana evi gezdireyim. Ayakkabılarımızı çıkaralım Abdülrezzak. Yorma kendini bir tanem. Yarın sabah kadın gelecek siler. Ayakkabılarını çıkarmadan salona girdiler. Abdülrezzak Bey'in evinde bu da olmazdı. Ayakkabıyla eve girilmesi imkansızdı. Burası da bu açıdan farklıydı. Evi gezdiler. Nurşen çok beğendi. Abdülrezzak tekrar, evine hoş geldin Nurşen dedi. Nurşen gerçekten evine gelmişti. Evin tapusu onundu. Abdülrezzak Bey villanın tapusunu onun üzerine yaptırmıştı. Oysa o güne kadar sahip oldukları tüm gayrimenkullerin tapusu Abdülrezzak Bey'in üzerineydi. Nuriye Hanım'ın üzerine tek tapu yoktu. Arada kocasına, bir tanesini de benim üzerime yapsak dediğinde, kocası güven verici bir tavırla, ha benim, ha senin, ne fark eder, biz bir aileyiz derdi. Evet, belki ailede fark etmezdi. Ama bir metres varsa ortada, bu tapu işi çok fark ederdi. Genelde metreslere bir daire, hovardanın durumu iyi ise bir villa hediye edilirdi. Teşbihte hata aranmasın olmasın. Genel eve gidenler 100 lira duhuliye vizit öderler mesela. Ortam daha kaliteli ise berber, kuaför farkı misali artar genel evin ücreti. Eğer bir metres tutulup sürekli rezervasyon yapmışsanız ancak bir ev veya bir villa olmalıdır size hasredilen hayatın bedeli. Ödeme toplan yapılmalıdır yani. Genel evlerde çalışan kadınları hakir görmek kimsenin haddi değildir. Bir açıdan onlar da bir tür emekçidir. Belki metresler de öyle ya da başlık parasıyla evlenmiş gelinlerdi. Legal ya da illegal, öyle veya böyle. Maalesef her şeyin bir bedeli var bu alemde. Peki sorun ne? Sorun, erkeğin birinci sınıf kadının ise onun gölgesinde sayılması. Erkeğin ödeyen, kadının ise bedeli ödenen bir varlık sayılmasıdır. Eğer kadın erkeğe tam olarak eşit sayılsaydı, cinsiyet denkleminin bir yanında O harfiyle başlayan sıfır değeri olan bir orospu kelimesi bulunmazdı. Yine kadın erkeğin elinin kiridir demezdi birileri. Nurşen, hayatım sen salonda otur, ben duş alıp geliyorum. Abdülrezzak, tamam bir tanem. Abdülrezzak büyük kanepenin ucuna oturdu. Karşısındaki geniş pencereden Metris Tepe siperleri gözüküyordu. Güneş batmak üzereydi. Bulutlar ve ufka doğru sıra sıra dalga dalga uzanan dağlar olağanüstü güzellikteydi. Nurşen yıkanmaya başlamıştı. Abdülrezzak bir süre üst kattan gelen duş sesini dinledi. Bu ses bile heyecan vericiydi. Sonra Nuriye duş aldığında suyun sesini dinliyor muyum diye düşündü. Bilemedi. Buradaki ses farklıydı. Nurşen duşunu tamamladı. Kurulandı. Üzerine lal renkli, göğsü açık, kısa etekli, empreme bir elbise giydi. Abdülrezzak'ın yanına oturdu. Abdülrezzak onu hafifçe çevirip başı göğsüne gelecek şekilde kucağına yatırdı. Nurşen ayaklarını kanepe boyunca uzattı. Elbisesi yukarıya toplanmıştı. Boylu boyunca gözüktü bacakları. Abdülrezzak önce bacaklarını okşadı, sonra kollarını, göğsünü. Sonra da kollarıyla başını kaldırdı, eğilip uzun uzun dudaklarını öptü. Nurşen bir kedi gibi küçük mırıltılarla, kıpırtılarla erkeğinin kucağına yerleşti. Dalga dalga dökülen saçları, dökümlü ipek kumaşlar misali kendini onun vücuduna bıraktı. Bir süre sonra Nurşen doğruldu. Elbisesini çekiştirerek kanepeye oturdu. Hava kararmaya başlamıştı. Çok güzel bir ev dedi. Abdülrezzak eliyle artık silikleşmeye, gecenin karanlığına karışmaya başlayan karşıdaki tepeleri gösterdi metresine. Uzaklardan sisler içinden gelen bir sesle konuşmaya başladı. Nurşenciğim, şu karşıdaki tepenin adı Metris Tepe. Mevziler var. Kurtuluş Savaşı'nda büyük çatışmalar yaşanmış bu civarda. Benim dedem de burada çarpışmış. Mehmet dedem. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Mehmet dedem uzun uzun anlatırdı ben küçükken. İki de yakın arkadaşı varmış. Cafer ve Niyazi. 61. Fırkadalarmış. Batı cephesinden. Hayattalar mı? Yok. Üçünü de kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Nurşen'in bu içten dileği Abdülrezzak Bey'i duygulandırdı. Nurşen devam etti. Çanakkale Savaşı'nda savaştılar değil mi? Abdülrezzak bir an ne diyeceğini bilemedi. Sonra hoşgörülü bir öğretmen tavrıyla düzeltti. Yok hayatım, o daha önceydi. Mehmet dedem ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir yakınlarında İnönü Savaşı'nda dövüşmüşler. Sonra büyük taarruza da katılmışlar. Ay. Ben öyle demek istedim de Çanakkale biraz şey oldu. Nurşen üzülmüştü. Abdülrezzak üzülmesin diye sarıldı, mıncıkladı. Nurşen kalkıp tekrar elbisesini düzeltti. İşveli bir sesle, yaramaz seni, ne yaptın elbisemi dedi. Nurşen, Abdülrezzak Bey'e yaramaz diyebilecek dünyadaki tek kişiydi, dedi. Sonra ekledi. Mutfakta bir şeyler var, sana yemek hazırlayayım mı? Hazırla hayatım. Nurşen mutfağa gitti. Abdülrezzak kanepeye uzandı. Zihninde, vücudunda büyük bir cinsel heyecan vardı. Ötesi karanlıktı. Tanışmaları yeni, sevgileri alevliydi. Abdülrezzak onu ilk gördüğünde beğenmişti. Onun gözüyle Nurşen, güzel, alımlı, moderndi. Dekolte giyinen, makyajlı bir kadındı. Nuriye'den büyük ölçüde farklıydı. Nuriye kapalıydı. Yaz kış uzun pardüsüler giyerdi. Nurşen'in ise saçı kıyafeti açıktı. Açık giyinirdi. Nuriye'nin kıyafeti kapalıydı. Ama gönlü çocuklarına, torunlarına, kocasına açıktı. Kocasına sevgisini açıkta gösteremezdi. İşveli değildi. Ancak bütün varlığıyla severdi onu. Nuriye hanımefendiydi. Sevciydi. Nurşen ise kadındı. Kıyafetiyle, davranışlarıyla, bakışlarıyla kadındı. Kadınsıydı. Belki bilgisi sığdı. Ama kadınlığı, cinselliği derindi. Bir guguk kuşu gibi başkasının yuvasına dadansa da, sonuçta kendisine yeni bir yuva kurmaya çalışan, güçlü, yere sağlam basan, modern sayılabilecek bir kadındı Nurşen. En azından erkeğinin günlerini, gönlünü renklendiriyordu. Abdülrezzak'ın günleri geceleri, işi, hatta eşiyle sevişmesi, bir tesbihin taneleri gibi birbirine benziyordu. Aynıydı. Şimdi bir metresi olduğunda, artık o tanelerden en azından biri rengarenk olmuştu, gökkuşağı gibiydi. Ama diğer tanelerin rengi kaçmıştı. Kutsallığı bozulmuştu. Abdülrezzak belki de sahip olmak isteyeceği bazı özellikleri Nurşen'de görmüştü. Kimi yönden o olmak, onun gibi olmak istiyordu. Belki de Abdülrezzak için Nurşen, gecikmiş bir ergen aynasıydı. Ergenler kendilerine benzeyen kişilerle arkadaşlık etmek isterler. Kimi yetişkinler de öyle. Güzelden, yakışıklıdan öte, onun gibi olmak istediklerinde aşık olurlar. Mutfaktan çatal bıçak sesleri geliyordu. Hava iyice kararmıştı. Abdülrezzak ışığı yaktı. Artık Metris Tepe görünmüyordu. Yemekten sonra yattılar. İkisi de yorgundu. O gece sevişmediler. Abdülrezzak gece rüyasında 61. fırkayı gördü. Mehmet, Cafer, Niyazi dedeleri vardı. Sabah uyandığında rüyasını unutacaktı. Metris Tepe. İleride Oluklu Gündüz Bey hattına yerleşecek olan 61. fırka Eskişehir'e doğru hızla yer değiştiriyordu. Aldığı bilgiler ışığında fırka komutanı İzzettin Çalışlar birliklerini yeni mevzilere doğru kaydırıyordu. Cepheler genişliyor, cepheler daralıyordu. Siperler kazılıyor, siperler uzatılıyordu. Toprağa kanlar, insanlar dökülüyordu. Savaşın mitralyözleri, tüfekleri, cepheleri, mevzileri, siperleri vardı. Her iki tarafın gençleri vurulup toprağa düşmeden önce içinde diri kalabilecekleri siperler kazıyorlardı sürekli. Siper, ölümü geciktiren, yarı açık bir mezardır tevekkeli. Savaşta alık, susuzluk ve korku kötüdür. Ama en kötüsü uykusuzluktur. Mehmet, Cafer ve Niyazi, kadınlarımızın, torunlarımızın namusu için dövüşmeliyiz dedikleri geceden beri 3 gündür uyumamışlardı. Gündüz savaşıyor, gece yürüyorlardı. 3 arkadaşın ortaklaşa kullandık. Çarık sorun yaratmaya başladı. Uzun gece yürüyüşlerinde bazen çarığı giyenin ayak tabanındaki deri çarığa yapışıyor, ayak hızla çekildiğinde deri çarıkta kalıyordu. Açık yarayla yürümek daha zordu. Giderek çarıksız yürümeye başladılar. İdris bir ara 3 arkadaşın çarığına uzun uzun baktı. Cafer çarığı bir süreliğine ona verdi. Sonra Ahmet baktı çarığa. Ona da verdiler. Başlangıçta 3 kişiye ait olan çarık, giderek 8 kişinin çarığı oldu sessizce. Üniformaları yoktu. Köylerinde giydikleri pantolonlarla, ceketlerle, gömleklerle gelmişlerdi cepheye. Çoğu askerin kemeri, matarası, fişekliği yoktu. Fişeklikleri olmayanlar, kurşunlarını azık torbalarına koyuyorlar, 2 kurşun atımı arasında ellerini telaşla azık torbalarına daldırıp, kurumuş asker tayınları arasında kurşunlar, fişekler bulmaya çalışıyorlardı. Üzerlerindeki ekmek kırıntıları düşsün diye torbalarında buldukları mermileri önce üfler, silahlarına sonra yerleştirirlerdi. O büyük kavgada torunlarının rızkı için dövüşen Kurtuluş Savaşı'nın erleri, ekmekleri ve mermileri aynı torbada taşıdılar. Bir ordu batıya, diğeri doğuya çevirmişti yüzünü. Türk ve Yunan askerleri öldürmeye çalışırken birbirlerini, 2 ordunun gerisindeki binlerce kadın yüzlerini çevirip göğe dua ettiler oğulları, kocaları salimen dönsün diye. Savaşta erkek 1 kere ölür, kadın 1000 kere. Kavgalı gecelerin en karanlığında Yunan ordusundan Kristofo, bir rüya gördü 2 dakikalık tavşan uykusunda. Ayasofya'ya çan takmıştı Yunanlılar. O günden 80 yıl ileri Yunan olmuştu Anadolu'nun her yanı. Çardakların altında şaraplı balık yiyordu torunları. Aynı günde, aynı saatte Cafer de bir rüya gördü. Savaş bitmiş, işgalci gitmişti. Bayraklarla donanmıştı köyüyle Bozüyük arasındaki topraklar. Kristofo ve Cafer hiç görüşmediler ama gözleri birbirlerine benzerdi. Rüyaları da öyle. Gözleri ve rüyaları birbirlerine benzeyenler niye savaşıyorlardı öyleyse? Çünkü kıt kaynakların paylaşımı sorun yaratmıştı tarihte. Taraflardan birine Tanrı rahmet eyleye. Ayrım sonu, sayfa 39.